Hakimler 6. bölüm 24 ila 27. ayetler arasında Gideon orada Rab için bir sunak yaptı. Sunağa Rab Esenliktir adını verdi. Sunak bugün de Aviezerlilerin Ofra kentinde duruyor. Aynı gece Rab Gideon'a babanın boğasını 7 yaşındaki ikinci boğayı al dedi. Sonra babanın Baal için yaptırdığı sunağı yık. Sunağın yanındaki aşere putunu kes. Tanrın Rab için bu höyüğün üstünde uygun bir sunak yap. İkinci boğayı al, keseceğin aşere putunun odunlarıyla yakmalık sunu olarak sun. Gideon adamlarından onunu yanına alarak Rabbin kendisine buyurduklarını yerine getirdi. Ne var ki ailesinden ve kent halkından korktuğu için bunu gündüz yerine gece yaptı diye yazıyor. İşte böylece Gideon macerasına başlıyordu. Rab tarafından görevlendirilmiş olmasına rağmen halen korkuyordu. Gün ışığında Rab'be itaat edeceğine bunu gecenin koyu karanlığında yapmaya çalışıyordu. Ama bu işin kimin tarafından yapıldığını çok geçmeden anladılar ve Gideon'u öldürmeye hazırlandılar. Ama onu yine Rab kurtaracaktı. Gideon hala kararsızdı ama Tanrı onun bu korkaklığını, çekingenliğini yenmesini istiyordu. Onda cesaret ve iman yaratması gerekiyordu. Onun titrek dizlerini güçlendirmesi gerekiyordu. Bu sabır isteyen uzun soluklu bir uğraşı olacaktı. Bundan sonraki işlem Gideon'u ruhla doldurmaktı. Rab kullandığı insanları her zaman kendi kutsal ruhuyla doldurmuştur. Hakimler 6. bölüm 34. ayette Rabbin ruhu Gideon'u yönlendirmeye başladı. Gideon borusunu çalınca Aviezerliler onun çevresinde toplandı. Burada borunun çalınması savaşa işaretti. Gideon boruyu çalar çalmaz İsrail halkı bunun Amaleklilere karşı savaşılacağını anlamıştı ve Gideon'un etrafında toplanmaya başlamışlardı. Peki sonra ne oldu biliyor musunuz? Gideon'un ayakları üşüdü ve bir teklifle Rab'be geri gitti. Hakimler 6. bölüm 36 ila 38. ayetler arasında Gideon Tanrı'ya şöyle seslendi. Söz verdiğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağın doğruysa çiğ yalnızca harman yerine koyduğum yün yapağının üzerine düşsün. Topraksa kuru kalsın. Böylece söylediğin gibi İsrail'i benim aracılığımla kurtaracağını bileceğim. Ve öyle oldu. Ertesi gün erkenden kalkan Gideon yapağı alıp sıktı. Yapağıdan bir tas dolusu çiğ süzüldü. Ertesi gün Gideon geri gitti. Rabbi denemek, onun kendisiyle beraber olduğundan %100 emin olmak istiyordu. Üst üste iki denemede bulundu. İkinci keresinde Rab'be şöyle diyordu. Ya Rab, sen eğer gerçekten bu işin içindeysen o zaman ben yere bir yapağı koyacağım ve çiğ bu yapağın dışında kalan her yerde olursa ve yapağı kuru kalırsa o zaman benimle olduğunu bileceğim. Gideon'un Rabbi bu olayda ikinci kez bir daha denemiş olmasını aslında çok yerinde buluyorum. Yoksa sadece birinci olaydaki anlatılanlarla karşı karşıya kalsaydık o zaman bazı şeylerden şüphe duyacaktık. Burada Gideon Rab'den çiğ hem yapağının üzerine koymasını hem de ikinci olayda yapağının üzerine koymamasını istemişti. Rab de Gideon'a karşı çok cömert davrandı ve onun isteklerini yerine getirdi. Evet, tüm olaylar yoluyla Rab aslında Gideon'u eğitiyor ve onun kendisinde hiçbir şey olmadığının farkına varmasını istiyordu. İşte ancak bu gerçekleştikten sonra Rab onu kullanabilecekti. Hem de çok etkili ve güçlü bir şekilde kullanacaktı. 34 ve 35. ayetlere geri baktığımızda birçoklarının İsrail ordusuna girmek için Gideon'un yanına geldiğini görüyoruz. İsrail'de bir yerde boru sesi duyuluyorsa bu hemen savaş var diye anlaşılırdı. Ama inanın bana dostum, İsrail'de o günlerde savaşmak için etrafında toplanacak son kişi Gideon olurdu. Çünkü onun bu yönde bir yeteneği yoktu. İnsanları savaşa nasıl sokacağından dahi bir haberi yoktu Gideon'un. İşte bu nedenle Tanrı bu adamın hayatında yavaş yavaş çalışacak, onu değiştirecek, bu önemli göreve hazırlayacaktı. Bu yöndeki ayrıntıları bir sonraki bölümde, yani Hakimler 7. bölümde birlikte göreceğiz. Hakimler 7. bölümdeki temel konu 300 tane uyanık askerin seçilmesi konusudur. Hakimler 7. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Yerubbaal, Gideon ile yanındaki halk erkenden kalkıp Harod pınarının başında ordugah kurdular. Midyanların ordugahı ise onların kuzeyinde More tepesinin yanındaki vadideydi. Rab Gideon'a şöyle dedi. Yanında fazla adam var. Midyan'ı onların eline teslim etmem. Yoksa İsrailliler kendi gücümüzle kurtulduk diyerek bana karşı övünebilirler. Gideon gider ve ordusuna ne kadar askerin toplandığına bakmak ister. Karşısına yaklaşık 30 bin kişinin toplandığını görür ve bu sayının dahi yetersiz olduğunu düşünür. Çünkü tepelerdeki Midyanların sayısı çekirgeler gibi sayısızdır. Dağınık bulunuyorlardı ama sayıca çok fazla olduklarından İsrail ordusunu kolayca darmadağın edebilirlerdi. Bu nedenle İsrail ordusunun sayısı Gideon'a çok az görünmüştü. Buna bakarak belki de bir kez daha borç alacaktı. Daha fazla insan orduya katılsın diye. Ama Tanrı Gideon'a şöyle dedi. Adamlarının sayısı çok fazla. 32 bin adamla savaşırsan sana zafer sağlayamam. Çünkü o zaman bu zaferi kendi gücünle, anlayışınla kazandığını düşünürsün ve karşımda övünmeye başlarsın. Buna izin veremem. Evet, hiçbir insan Rabbin önünde övünmeyecektir. İşte bu nedenledir ki Tanrı bugün de güçsüz ve zayıf kişileri kullanmaktadır. Bu onun yöntemidir. Bugün de aynı yöntemi uygulamaktadır. Rab Gideon'un kurduğu orduyu küçültecek, sayısını düşürecekti. Hakimler 7. bölüm 3. ayette, şimdi halka şunu söyle. Korkudan titreyen dönsün. Gilat dağından geri gitsin. Bunun üzerine halktan 22 bin kişi döndü. 10 bin kişi orada kaldı, diye yazıyor. Gideon'un 32 bin adamı vardı ve bunların 22 bini geri dönünce geriye 10 bin adamı kaldı. Yasanın tekrarı kitabında Tanrı'nın belirlediği kuralı anımsayacaksınız. Buna göre askere çağrılacak bir adam korkacak olursa evine geri dönebilirdi. Gideon'un da niçin evine geri gitmediğini zaman zaman merak etmişimdir. Gideon, kim korkuyor ve titriyorsa dediği zaman benim ardımca gelsin çünkü ben herkesten daha çok korkuyor ve titriyorum diyebilirdi. Ama o yerinden hiç kımıldamadı çünkü Rab tarafından önemli bir görevle görevlendirilmişti. Şimdi Gideon'un 10 bin adamı vardı ve bu sayı dahi birçoklarını korkutabilirdi. Ama Rab ona şöyle dedi. Halen çok adamım var. Onların sayısını çok aza düşürmelisin. Yoksa orduda bu kadar çok adam olduğu sürece sana zafer sağlayamam. Böylece Gideon ile adamları bir sınavdan daha geçtiler. Hakimler 7. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında Gideon halkı suyun başına götürdü. Rab Gideon'a köpek gibi diliyle su içenleri bir yana, su içmek için dizlerinin üzerine çökenleri öbür yana ayır dedi. Ellerini ağızlarına götürerek dilleriyle su içenlerin sayısı 300'ü buldu. Geri kalanların hepsi su içmek için dizleri üzerine çöktüler. Rab Gideon'a sizi diliyle su içen 300 kişinin eliyle kurtaracağım dedi. Midyanları senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün. Burada hangi konu işleniyor biliyor musunuz? Tanrı'nın seçimi ve insanın özgür iradesiyle ilgili en güzel derslerden bir tanesi bu ayetlerde geçmektedir. Tanrı burada Gideon'a şöyle diyordu. Seninle gitmelerini istediğim adamları ben seçeceğim. Ama bunun için seçimi onlara bırakacağım. Onları suyun başına götür ve içlerinden kim diliyle su içerse seçtiğim kişiler onlar olacaktır. Evet, diliyle su içenler benim seçtiğim kimseler olacaktır. Onları istiyorum diyor Tanrı. Eğer biz de o gün orada bulunsaydık ve oradaki bazı kimselerle görüşseydik, su içmek için dizleri üzerine çöken birine yaklaşıp da kardeş niye dizlerinin üzerine çöktün diye sorsaydık o zaman belki de şöyle bir yanıt alırdık. Ben niçin diğerleriyle evime dönmedim diye merak ederdim. Karım ve çocuklarım beni beklerken ben burada ne yapıyorum? Ben de gitmeliyim, burası bana göre değil. İçimden hiç savaşmak gelmiyor. Evet, bu adam kararını vermiş, seçimini çoktan yapmıştır bile. Göksel seçim ve insanın özgür iradesi de aynen böyledir. Tanrı seçimini yapar yapmasına ama bu yönde alınacak kararı tamamen sana bırakır. Sonra gider ve suyu diliyle içen adamlara sorarsak nasıl bir yanıt alırdık dersiniz. Onların akıllarında ve fikirlerinde sadece ve sadece savaşmak olmalıydı. Başka şey düşünmüyorlardı. Belki de onlara sizi Rab mi seçti diye soracak olsaydınız onlar da senin neden söz ettiğini anlamıyoruz derlerdi. Çünkü onların akıllarında ve yüreklerinde tek bir şey vardı, o da Midyanlarla savaşmak ve onları topraklarından uzaklaştırmaktı. Tanrı'nın seçimi ve insanın özgür iradesi konusunda çeşitli itirazlarda bulunabilirsiniz ama yine de gerçektir. Bu gerçeğe karşı durmakla bu gerçeğin işlenmesine engel olamazsınız. Gideon'un ordusundaki 10 bin adamın her biri kendi özgür iradesini kullandı. Tanrı onların hiçbirine müdahale etmedi, onları etkilemedi. Onlar kararlarını özgürce verdiler. Bugün de Tanrı sizlere kendi oğlu İsa Mesih aracılığıyla karşılıksız kurtuluş armağanını sunmak istemektedir. Bu armağan gerçek bir armağandır. Tanrı tarafından sunulan samimi bir armağandır. İsa Mesih, Yuhanna 6. bölüm 37. ayette şöyle der. Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam. Şu anda Tanrı'nın seçimi konusunda itirazlarda bulunmaya kalkışmayın. Bunu yapamazsınız. Eğer gelmek istiyorsanız Rab İsa'ya gelebilirsiniz. Eğer gelmezseniz ya da gelmek istemiyorsanız o zaman sizin seçilmemiş biri olduğunuzu söylemem gerekir. Ama ona iman edip gelecek olursanız o zaman sizin de seçilmişlerden biri olduğunuzu söyleyebilirim. Bu Tanrı'nın yöntemidir. Bu yönteme bizler de tabi olmak durumundayız. Hakimler 7. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında Rab Gideon'a sizi diliyle su içen 300 kişinin eliyle kurtaracağım dedi. Midyanları senin eline teslim edeceğim. Öbürleri yerlerine dönsün. Gideon yalnız 300 kişiyi alıkoyarak geri kalan İsraillileri çadırlarına gönderdi. Bu 300 kişi gidenlerin kumanyalarıyla borularını da aldılar. Midyanların ordugahı Gideon'un aşağısında vadideydi. Rab aynı gece Gideon'a kalk ordugaha saldır dedi. Çünkü orayı senin eline teslim ediyorum. Şimdi buradaki 300 adam genellikle yanlış anlaşılmaktadır. Okulu bitirdiğim ilk yıllarda küçük bir inanlı topluluğunda belirli bir süre öğretmenlik yapacaktım. Oraya ilk vardığımda beni karşılayan kişi bana şöyle demişti. Burada Gideon'un ekibini bulacağından hiç şüphem yok. Oysa ne Gideon'un ekibi ne de başka birinin ekibi vardı orada. Orada karşılaştığım en tembel, en uyuşuk, korkak ve amaçsız inanlılar vardı. Gideon'un ekibi böyle olamazdı. Gideon'un ekibi İsrail'in kurtuluşu uğrunda canlarını ölüme adayan cesur, gözü pek adamlardan oluşuyordu. Onların amacı Midyanları bu topraklardan kovmak, ülkeyi bütün düşmanlardan temizlemekti. Bu nedenle dilleriyle su içtiler. Onların ilk hedefi su içmek değil, düşmanı kovmaktı. Düşman kovulduktan sonra rahatça su içebilirlerdi. Bir keresinde televizyonda bir maç seyretmiştim. Maç sonrasında futbolcularla yapılan röportajlarda bir futbolcu maçın kahramanı olduğu halde kendisine hiçbir pay çıkarmadan galibiyetin tüm takımın hakkı olduğunu söylüyordu. Maçı kazanmaya hepimiz kararlıydık diyordu. Gideon'un ekibi de aynen böyle olmalıydı. Eminim ki de öyledirler. Bugün de Rabbin işinde çalışan ekiplerin birlik ruhu içinde olmaları ve birbirleriyle dayanışmaları gerekmektedir. Şimdi İsrailoğullarının Midyanlıları yenişini göreceğiz. Hakimler 7. bölüm 10 ila 14. ayetler arasında ordugaha yalnız gitmekten korkuyorsan uşağın Pura'yı da yanına al. Midyanlıların söylediklerine kulak kabart. O zaman ordugahlarına saldırmaya cesaret bulursun. Böylece Gideon uşağı Pura ile ordugahın yanına kadar sokuldu. Midyanlılar, Amalekliler ve öbür doğulu halklar çekirge sürüsü gibi vadiye yayılmışlardı. Kıyıların kumu kadar çok sayısız develeri vardı. Gideon ordugahın yanına vardığında adamlardan biri arkadaşına gördüğü düşü anlatıyordu. Bir düş gördüm diyordu. Arpa unundan yapılmış bir somun ekmek Midyan ordugahına doğru yuvarlanarak çadıra kadar geldi. Çadıra çarpıp onu devirdi, alt üst etti. Çadır yerle bir oldu. Adamın arkadaşı şöyle karşılık verdi. Bu İsrailli, Yoaş oğlu Gideon'un kılıcından başka bir şey değildir. Tanrı Midyan'ı ve bütün ordugahı onun eline teslim edecek. Bu Gideon'un savaşa gitmeden önceki son dersiydi. Düşman ordularının kamp kurduğu yere gizlice gitmiş ve orada iki düşman askerinin birbiriyle olan konuşmasını dinlemişti. Düşman askerleri Tanrı'nın kendilerini Gideon'un eline teslim edeceğinden emindiler. Tanrı Gideon'u cesaretlendirmek ve güçlendirmek amacıyla onun bu iki düşman askerinin konuşmalarını dinlemesine izin vermişti. Hakimler 7. bölüm 16 ila 22. ayetler arasında sonra 300 adamını 3 bölüye ayırdı. Hepsine borular, boş destiler ve testilerin içinde yakılmak üzere çıralar verdi. Onlara gözünüz bende olsun dedi. Ben ne yaparsam siz de onu yapın. Ordugahın yanına vardığımda ne yaparsam siz de aynısını yapın. Ben ve yanımdakiler borularımızı çalınca siz de ordugahın çevresinde durup borularınızı çalın ve Rab için Gideon için diye bağırın. Gideon ile yanındaki 100 kişi gece yarısından az önce nöbetçi değişiminden hemen sonra ordugahın yanına vardılar. Borularını çalmaya başlayıp ellerindeki testileri kırdılar. 3 bölükte borularını çalıp testileri kırdı. Çalacakları boruları sağ ellerinde, çıraları ise sol ellerinde tutuyorlardı. Yaşasın Rabbin ve Gideon'un kılıcı diye bağırdılar. Onlar ordugahın çevresinde dururken ordugahtakilerin hepsi koşuşmaya, bağırıp kaçışmaya başladı. 300 boru birden çalınca Rab ordugahtakilerin hepsini kılıçla birbirine saldırttı. Midyan ordusu Serara'ya doğru Beit Şitta'ya, Tabbat yakınındaki Avel Mehola sınırına dek kaçtı diye yazıyor. Gideon'un izlediği stratejiyle ilgili kayıtlar bunlardır. 300 kişiden oluşan ordusunu 3 gruba ayırmıştı. Her birine 3 şey verilmişti. Borular, testiler ve testilerin içinde çıralar. Çıralar ateş görünmesin diye testilerin içine yerleştirilmişti. Bir ellerinde testiler, diğer ellerinde ise borular bulunmaktaydı. Savaş alanına vardıkları zaman da şöyle bağıracaklardı. Rabbin ve Gideon'un kılıcı. Dikkat edilirse hem Gideon'un hem de 300 adamın elinde hiçbir kılıç bulunmuyordu. Çünkü İsrail ordusunun tüm silahlarına Midyanlılar el koymuştu. Ve silahlar şimdi Midyanlıların elindeydi. Evet, Gideon'un belirlediği yöntemde testiler, testilerin içinde çaralar ve de çalmaları için borular vardı. Daha önce de söylemiş olduğum gibi Midyanlılar ve Amalekliler çölün göçebe halklarındandılar. İsrail topraklarına baskın yaparlar ve İsrail halkının elinde ne varsa gasp edip çöle kaçarlardı. Ama organizasyon açısından oldukça zayıftılar. Düzenli bir orduları yoktu ve çölde dağınık, birbirinden kopuk olarak hareket ederlerdi. Konakladıkları yerlere sadece birkaç gözcü bırakırlar ama genelde büyük çoğunluğu orada burada ya da yakın yerlerde uyurlardı. Geceleyin kendilerine saldırıda bulunabileceğini hiç düşünmezlerdi. Her şeyden önce karanlıkta görmek mümkün değildi. Bu nedenle Gideon 300 kişiden oluşan birliğini 3 bölüye ayırdı ve bölükleri düşman kampının çevresine yerleştirdi. Bir zaman sonra hep birden borazanları çaldılar ve testileri yere vurup kırdılar. Kırılan testilerin içinden de çevreye ateş parıldamaya başladı. Midyanlılar derin uykularından uyanır uyanmaz kılıçlarına saldırdılar ve çevrelerine saldırmaya başladılar. Ama İsrail birliğinde hiç kimsenin kılıcı yoktu. Ama her biri elindeki ateşi bulunduğu yerde havada tutuyordu. Böylece Midyanlılar gördükleri her ateş parçasına doğru saldırıda bulunuyorlardı. Bu planlanmış bir savaştı İsrailler için. Geri çekilirlerken Midyanlıları da peşlerinden sürüklediler. Böylece Gideon onları tuzağa düşürerek onlara karşı büyük bir zafer kazanmış oldu. Burada söze edilen olayda bizim için çok büyük bir ders vardır. İlk olarak yapağının üzerindeki çiğ konusuna geri dönmek istiyorum. Bugün bizim hayatımızın içini değiştirmesi ve yenilemesi için Tanrı'ya ihtiyacımız var. Ondan yaşamlarımıza, çorak kalmış yaşamlarımıza çiğ dökmesini istemeliyiz. Hoşaya 14. bölüm 5. ayette çiğ gibi olacağım İsrail'e. Zambak gibi çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök salacaklar diyor. Tanrı bu aynı konuya kutsal kitapta birkaç ayrı yerde değinir. Örneğin yasanın tekrarı 33. bölüm 13. ayette Yusuf için de şöyle dedi. Rab onun ülkesini gökten yağan değerli çiğle ve yer altındaki derin su kaynaklarıyla kutsasın. Aynı biçimde Süleyman'ın özdeyişleri 19. bölüm 12. ayette ise kralın öfkesi genç aslanın kükreyişine benzer. Lütfuysa otların üzerine düşen çiğ gibidir diyor. Yine Süleyman'ın özdeyişleri 3. bölüm 20. ayette bilgisiyle enginler yarıldı, bulutlar suyunu verdi diye yazıyor. Son olarak Rab 133. mezmur 1 ila 3. ayetlerde şöyle der. Ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Başa sürülen değeri yağ gibi, sakaldan Harun'un sakalından, kaftanının yakasına dek inen yağ gibi. Hermon dağına yağan çiğ, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çünkü Rab orada bereketi, sonsuz yaşamı buyurdu. Tanrı bu yolla bereket dedi. Bizim de bu taze dokunmaya ihtiyacımız vardır. Tıpkı sabahleyin otların üzerindeki o taze çiğ gibi bizim de Tanrı'nın bu bereketine ihtiyacımız var. Bu yumuşak dokunmaya ihtiyaç duyuyoruz. Hoşaya 14. bölüm 5. ayette Rab bize şöyle diyor. Çiğ gibi olacağım İsrail'e, zambak gibi çiçek açacak, Lübnan sediri gibi kök salacaklar. Rabbimiz bizim üzerimize susuz toprağa dökülen yağmur suyu gibi gelecektir. Bizler sıkıntı içinde olsak ya da onun terbiyesi altında kalsak bile yine o bizim üzerimize yağmurunu, bereket yağmurlarını dökecektir. Rabbimiz İsa bu dünyada yaşadığı günlerde Yeruşalim kenti için gözyaşı dökmüştü. Peki bizler bugün kayıp kişiler, günahkarlar, Rab'be iman etmemişler için gözyaşı döküyor muyuz? İsa Mesih'in verdiği örnekteki gümrük memuru göğsüne vura vura tövbe etmişti. Peki ya bizler tövbe ediyor muyuz? Sağlam, dayanıklı olabilmemiz için bizim de Tanrı'nın dokunmasına ihtiyacımız var bugün. Keşke bizler de 57. mezmur 7. ayette olduğu gibi şöyle haykırabilseydik. Kararlıyım ey Tanrı, kararlıyım. Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim. Yaşamlarındaki pisliğin atılıp yerine paklığın ve saflığın gelişebilmesi için Tanrı'nın gökten düşen çiğine, bereketine ihtiyacımız var. Petrus yazdığı 2. mektubunun 3. bölüm 14. ayetinde şöyle der. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu olayları beklediğinize göre onun katında lekesiz ve suçsuz barış içinde olmaya çalışın. Bugün bizim buna ihtiyacımız var. Tanrı sadece temiz kapları kullanabilir. 1. Petrus 1. bölüm 16. ayette şu sözler yazılıdır. Kutsal olun çünkü ben kutsalım. Bize bu sözü Tanrı'nın kendisi söylüyor. 2. Korintliler 7. bölüm 11. ayette ise bakın bu acılar Tanrı'nın isteğiyle çektiğiniz bu acılar sizde ne büyük ciddiyet, paklanmak için ne büyük istek yarattı. Sizde ne büyük öfke, korku, özlem, gayret ve suçluyu cezalandırma arzusu uyandırdı. Bu konuda her bakımdan masum olduğunuzu kanıtladınız. Burada gerçekten çok güzel bir ders ve görüntüyle karşılaşmaktayız. Burada testlerle ilgili karşımıza çıkan bir başka ruhsal derse daha bakmak isterim. 2. Korintliler 4. bölüm 7. ayette üstün gücün bizden değil Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz diyor. Burada sözü edilen kaplar inanların bedenlerini simgelemektedir. Elçi Paulus Romalılar 12. bölüm 1. ayette şöyle der. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Buradaki bedenlerinizi sözü tüm kişiliğiniz anlamındadır. Tüm kişiliğinizi Tanrı'ya diri kurbanlar olarak sunmanızı istiyorum diyor Elçi Paulus. İşte bu nedenledir ki bizler hiç kimseyle övünmemeliyiz. 1. Korintliler 3. bölüm 21. ayette de buna gönderme yapılır. Bunlar toprak kaplardır. Bizler bu hazineye toprak kaplarda insan bedenlerinde sahibiz. Ama bazılarımız kırılmadığımızdan dolayı ışığı çevreye yayamaz. Bu ışık bizim kendi ışığımız değil ama Rab İsa Mesih'in ışığıdır. Onun ışığı bizlerde parlamalıdır. Ama onun ışığı sadece kırık bedenlerde, kırık yüreklerde parlayabilir. Bizler bu dünyada ışıklar olarak parlamak durumundayız. Elçi Paulus, Filipeliler 2. bölüm 14 ve 15. ayetlerde şöyle seslenir. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın ki yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Şimdi de kısa da olsa borazanlara bir bakalım. 1. Korintliler 14. bölüm 8. ayette şöyle der. Borazan belirgin bir ses çıkarmasa kim savaşa hazırlanır? Burada inanların tanıklığından söz edilmektedir. Mesih inanlarının tanıklığı açık ve seçik bir şekilde olmalıdır.